İbraniler 10. bölüm 21. ayette Tanrı'nın evinde sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır der. Babanın önünde doğru olan İsa Mesih gibi daima bizim için duada aracılık etmek üzere yaşayan bir savunucumuz olması gerçekten muhteşem bir ayrıcalıktır. Perdede diyor, Mesih çarmıhta asılıyken ruhunu teslim ettiğinde tapınaktaki perde ortadan ikiye ayrılmış ve babanın huzuruna çıkan yolu açmıştı. Şimdi ise bize bir davet vardır. Bazı yorumcular bu davetin kurtulmamış kişilere yapılan bir davet olduğuna inanır. Ben hem kurtulmamış ve hem de kurtulmuş insanlara yapılan bunun bir davet olduğuna inanıyorum. Tanrı'nın sağ yanında bir baş kâhinimiz olduğundan bu durum böyledir. İbraniler 10. bölüm 22. ayette öyleyse yüreklerimiz serpmeyle, kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak İmanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım der. Bu Harun'un soyundan gelen kahinlik düzeninde kahinlerin adanmasıyla ilgili bir durumdu. Musa onların üzerine adanma suyu serpmişti ve yıkanmaları gerekiyordu. Bunun anlamı Tanrı'ya hizmet için ayrıldıklarıydı. Aynı şekilde bizim Tanrı'ya adanmışlığımız da ona yürekten bir içtenlikle yaklaşmamızı sağlar. İmanın verdiği tam güvenceyle diyor ya da iman doluluğuyla, imanımızın miktarıyla bunun ilgisi yoktur. Tamamen imanımızın hedefiyle ilgili bir noktadır bu. Gerçek iman her zaman imanın hedefiyle ilgilidir. Anlayacağınız yanlış şeye iman edebiliriz. Yeryüzünde birisine iman edebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. İman sadece bir tanrı olduğuna inanmak değildir. Bunu söylemek sadece ateist olmadığınızı ifade etmektedir. Tanrı'nın var olduğunu ve doğruluk yolunu bilmekte kalmayıp imanınıza göre davranmanız da gerekir. Gerçek iman Rab İsa Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak gerçekten kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir kutsal kitaba göre. Bu bize gayet açık bir şekilde bildirilmiştir. Yuhanna 1. bölüm 11 ve 12. ayetlerde kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor bu ayette. Burada kendisini kabul edip adına iman edenlerin derken ne daha azı ne de daha fazlası söz konusu edilmiştir. Mesih'e iman, Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmek anlamına gelir. İman bilgiyi temel alan davranıştır. Tanrı bizden hiçbir zaman karanlıkta bir atlayış yapmamızı istememektedir. İman karanlıkta bir atlayış yapmaktır diyen Tanrı bilimciyle aynı görüşü paylaşmıyorum. Eğer bu doğruysa atlamayın. Çünkü kendinizi 10 katlı bir binadan atlar durumda da bulabilirsiniz. Karanlıkta bir atlayış yapmamız gerekmiyor. Çünkü Tanrı bize yeterli bilgiyi vermiştir. Romalılar 10. bölüm 17. ayette demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur der. Tanrı imanımız için bir temel koymuştur. 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der. Temele inmemiz gerekiyor dostum. Bu bilgidir ama sizi oraya indiren iman olacaktır. İman bilgiyi temel alan davranıştır. Bu Mesih'e kişisel olarak gelip ona kurtarıcınız olarak iman etmek anlamına gelir. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Bu sizlerin ve benim inanlar olarak bir kâhinliğin üyeleri olduğumuzu ifade eder. Bunu Calvin çok net bir şekilde ifade etmiştir. Calvin'in ifade ettiği büyük gerçeklerden biri de bütün inanların kâhinliği konusudur. Her inanlı bir kâhindir ve bir kâhin olarak Tanrı'nın önüne konuşma cesaretiyle gelebilirsiniz. Birçok kişi vaizden kendileri için dua etmesini ister ama bütün inanların Tanrı'nın önüne çıkabileceklerini hatırlamamız gerekiyor. Sizin Tanrı'nın önüne çıkmaya benim kadar ya da başka herhangi biri kadar hakkınız var. Çünkü Mesih'in bizler için yapmış olduğu bu yeni kurban edilmiş yoldan gelebiliriz. Tanrı'ya bunun temelinde gelmeliyiz. İbraniler 10. bölüm 23. ayette açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir der. Açıkça benimsediğimiz iman aslında iman umut düşüncesindedir. Tanrı'ya yaklaşalım ama açıkça benimsediğimiz imana sarılalım der. Neden? Çünkü bir umudumuz var ve bu umut gelecek içindir. Tanrı'ya imanın tam güvenceyle gelmek ve ayrıca bir umudumuz olduğu için açıkça benimsediğimiz imana sımsıkı sarılmak olduğunu aklımızda tutmalıyız ve bu harikadır. Bir ilahi de şöyle der, çok yakın Tanrı'ya çok yakın. Daha yakın olmak mümkün değildir çünkü oğlunun kişiliğinde bizler onun kadar ona yakınız. Çok sevgili Tanrı için çok sevgiliyiz. Daha sevgili olmamız mümkün değildir çünkü oğlunun kişiliğinde bizler onun kadar sevgiliyiz diyor bu ilahinin sözlerinde. Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor 22. ayete göre ve ona sımsıkı sarılmalıyız 23. ayete göre. Ve şimdi 3. bir nokta daha dikkatimize getirilir. İbraniler 10. bölüm 24. ayet. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Birbirimizi nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim diyor burada. İsteklendirmek ya da gayrete getirmek, İngilizce'de paroksizm sözcüğünün türediği eski Yunanca'daki paroksusmos sözcüğündendir. Anlamı heyecanlandırmak amacıyladır. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünmeliyiz. Bilmiyorum sizi rahatsız ediyor muyum? Bazı Mesih inanları bana vicdanlarını rahatsız ettiğimi söyler. Umarım vicdanınızı rahatsız ediyorum ve sizler de birbirinizi sever ve Tanrı için iyi işler yaparsınız. İbraniler 10. bölüm 25. ayette bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim der. İnanların bir araya gelmesi gereken bir zamana ihtiyaç olduysa o da şimdidir. Birbirimizi baltalamak yerine Mesih'in kişiliğinin etrafında sevgiyle bir araya gelmemiz gerekiyor. Birbirimizi yüreklendirelim. Tanrı sözünü birlikte incelememiz, çalışmamız gerekiyor. Tanrı bir gruba, bir bireye vermeyeceği şeyleri verebilir. Tanrı sözünü öğrenmekten hoşlanmamın nedenlerinden biri bencilcedir. Tanrı sözünü başkalarıyla paylaşmazsam sözünün bilgisinde gelişmeme izin vermez. Bir araya gelmekten kesinlikle vazgeçmeyelim. Topluluğumuzda bir kutsal kitap çalışması varsa mutlaka gidin çünkü orada kutsal kitabı kendi başınıza incelerken alamayacağınız bir bereket olduğunu da göreceksiniz. Aşağıdakiler lım ayetleridir. Nasıl? İmanla Tanrı'ya yaklaşalım. Umutla yaklaşalım. Sevgiyle yaklaşalım diyor. İmanla yaklaşalım kime? Tanrı'ya. Umutla yaklaşalım kendimize. Sevgiyle yaklaşalım sevgili dostum başkalarına. Bu yine üç lütfu ortaya çıkartır. İman, umut ve sevgi. Gördüğümüz gibi bu mektup çok pratiktir. Günün yaklaştığını gördükçe diyor. Bu mektubun kendilerine hitap ettiği Yahudiler için günün yaklaşması büyük bir ihtimalle tapınağın İsa Mesih'ten sonra 70 yılında yıkıldığı gün anlamına geliyordu. İnanların tapınakta toplandıklarını hatırlamalıyız. Pentekost gününde kutsal ruh geldiğinde oradaydılar. Petrus ve Yuhanna felçli adamı Güzel adındaki kapıda gördüklerinde tapınağa gidiyorlardı. Ama tapınak yıkıldıktan sonra nerede bir araya geleceklerdi? Toplanacağınız bir yer olmayacağı günün yaklaştığını gördükçe bir araya gelmeye devam edin diyor. Ve bu arada inanlılar topluluğu insanların evlerinde toplanmaya başladı. Önemli bir tehlike vardır. Bu da küçümseme tehlikesidir. Bu en ciddi uyarıdır. Hatta insanın tüylerini diken diken eder. İbraniler 10. bölüm 26. ayet. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile bile günah işlemeye devam edersek günahlar için artık kurban kalmaz diyor. Diri Tanrı'nın eline düşmek gerçekten korkunçtur. Simon Petrus 2. Petrus 2. bölüm 21. ayette şöyle diyor. Çünkü doğruluk yolunu bilip de kendilerine emanet edilen kutsal buyruktan geri dönmektense bu yolu hiç bilmemiş olmak onlar için daha iyi olurdu. Uyarı İbrani inanlar içindir. Çünkü birçokları tapınağa gitmeye devam ediyorlardı ve bazıları orada kurban bile sunuyordu. Dış görünüşleriyle hala Musa'nın yasası altındaymış gibi davranıyorlardı. Bunu yaparken Mesih'in kurbanının kendileri için anlamsız olduğunu da ortaya koyuyorlardı. Hayvan kurbanları Mesih'in kurbanından önce gelip onun bir tiplemesi olduğundan ve artık Mesih çarmıhta öldüğünden bütün bunlar yerine gelmişti. Bu yüzden daha önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde yapılan şey şimdi bilinçli olarak işlenen bir günah haline gelmişti. Mesih'le tamamlanan kanlı kurbanlar sunmaya devam etmek korkunç ve dehşet verici bir durumdu. tapınaktaki kurbanlar sonsuza dek devam edecekmiş gibi davranıyorlardı. İbranilere yazar onlara artık tapınağa bakamayacaklarını, çünkü artık orada günahlar için bir kurban olmadığını söyler. Eğer bir insan Mesih'in günah için öldüğü gerçeğini reddederse, günah için başka bir kurtuluş yolu yoktur ve Tanrı'ya gidilecek bir başka yolda bulunmayacaktır. Şimdi artık tapınak yerine Mesih'e bakmaları gerekmektedir. Eğer bunu yapmayı reddederlerse onlar için yargıdan başka bir şey yoktur. Tanrı sözü bu bağlamda çok açıktır bu noktada. Gerçeği öğrenip benimsedikten sonra bile günah işlemeye devam edersek diyor. Bunun anlamı kurbanlar sunarak, bilerek, isteyerek günah işlemekte devam etmektir. Bu Tanrı sözüne karşı Tanrı sözünün adına isyan dediği bir tutumu oluşturur. Bu küstah günahlar için hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada artık bir kurban yoktur. İbraniler 10. bölüm 27. ayette geriye sadece yargının dehşetli bekleyişi ve düşmanları yiyip bitiren kızgın ateş kalır diyor. Eğer Mesih'in 2000 yıla yakın bir süre önce ölümü yeterli değildiyse o zaman hiçbir şey yeterli olmayacaktır. Tanrı bizleri kurtarmak için başka bir şey yapmayacak. Mesih bir daha ölmeyecektir ve tabii ki böyle bir şey yapması da gerekmez. Tapınaktaki törenleri ve kurban sunmayı sürdürmek, gerçeği öğrenip benimseyenler için bilerek, isteyerek yapılan bir itaatsizlik haline gelir. Şimdi bir kıyaslama yapalım. İbraniler 10. bölüm 28. ayet. Musa'nın yasasını hiçe sayan iki ya da üç tanığın sözüyle acımasızca öldürülür diyor bu ayette. Şimdi yapacağımız kıyaslamaya dikkat edelim. İbraniler 10. bölüm 29. ayet. Eğer bir kimse Tanrı oğlunu ayaklar altına alır, kendisini kutsal kılan antlaşma kanını bayağı sayar ve lütufkar ruha hakaret ederse, bundan ne kadar daha ağır bir cezaya layık görülecek sanırsınız der bu ayette. Bu Tanrı sözündeki belki en ciddi bildirilerden birisidir. Kendisini kutsal kılan ya da aracılığıyla kutsal kılındığı Tanrı oğlu Mesih'ten söz eder. İbraniler 6. bölüm 6. ayette, çünkü onlar Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geriyor, herkesin önünde aşağılıyorlar der. Mesih'in ölümü günah sorununu çözmeye yeterli değilmiş gibi davranmak ve Mesih ölmemiş gibi yaşamaya devam etmek, Mesih'in kanını küçümsediğiniz bir şey gibi davranmak anlamına gelecektir. Bilgi sorumluluk yaratır. Müjdeyi duyduktan sonra İsa Mesih'e sırtınızı dönerseniz dostum, birisinin size cehenneme gideceğinizi söylemesi gerekir. Bu benim söylediğim bir şey değil. Tanrı'nın sözü böyle söylüyor. Çünkü şu sözü söyleyeni biliyoruz. İbraniler 10. bölüm 30. ayet. Çünkü öc benimdir. Karşılığını ben vereceğim ve yine Rab halkını yargılayacak diyeni tanıyoruz. Dostum, Tanrı yargılayacaktır. O bu evrenin egemen yöneticisidir. Hepimiz onun önüne çıkmak zorunda kalacağız. Tanrı'nın yargılamak için yüce bir hakkı vardır ve bundan vazgeçmemiştir. 1. Petrus 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde, çünkü yargının Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı'nın müjdesine kulak asmayanların sonu ne olacak? Doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa, tanrısız ve günahlı kişiye ne olacak der bu ayet. İbraniler 10. bölüm 31. ayette diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir der. Bu çok ilginç bir ayettir ve bu ayetin üzerinde durmamız bizim için yararlı olur. Bu ayet hem inanlılar ve hem de inanlı olmayanlar için geçerli bir ayettir. Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunçtur. Ezra 7. bölüm 9. ayette 1. ayın 1. günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde 5. ayın 1. günü Yeruşalim'e vardı der. Bu ayette Tanrı'nın eli bu adamın üzerinde iyilik için vardı. Ve Tanrı elini sizin üzerinize iyilik için koymak ister ama bazen çocuklarının üzerine çok ağır bir el de koyabilir. Onları disipline sokar ya da bizim tabirimizde onları arka odaya götürür. Ben de o ceza odasına gittim. Belki siz de gittiniz. Davut da oraya gitti. 32. mezmur 4. ayette, çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı. Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi der. Tanrı ne yapıyordu? Davut'u disipline sokuyordu. Onu arka odaya götürdü. Davut günahını saklamaya çalışmıştı ama Tanrı onu günahını itirafa ve gerektiği biçimde ele almaya zorladı. Bazen Tanrı'nın eli aynı nedenden ötürü çocukları olan bizlerin üzerinde de ağırlaşıyor. Ancak Tanrı'nın disipline sokan eli Tanrı'nın yargısından tamamıyla farklıdır. Tanrı öc benimdir, ben ödeyeceğim derken, Tanrı kinci ve hain bir biçimde öc alacağını söylemez ama Tanrı günahı yargılayacaktır. Ve günümüzde vurgulanması gereken konu budur. Mezmur yazarına yine kulak verdiğimizde 75. mezmur 8. ayette Rab elinde dolu bir kase tutuyor. Köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor. Yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor der. Peygamber gibi mezmur yazarının da yargıdan gazap kasesinin dolacağı bir zaman olarak söz ettiğini bu mezmurda görüyoruz. Ve bugün bu kase dolmaktadır. Tanrı harekete geçmek için acele etmiyor. Kimsenin kaybolmasını istemiyor ama o yargı kasesi dolmaktadır. Ve dostum bu acı bir kase olacaktır. Bu kasesi Tanrı oğlunu ayaklar altına alan, kendisini kutsal kılan, antlaşma kanını bayağı sayan ve lütufkar ruha hakaret eden herkesin önündedir. Dostum eğer Mesih'in çarmıhta sizin için yaptığını küçümserseniz, önünüzde yargıdan başka bir şey yoktur. Sizin için hiçbir umut kalmayacaktır. Yazar İbrani inanlara da aynı şeyi söyler. Musa'nın yasası altında her yıl ya da eğer isterlerse her gün bir kurban getirebilirlerdi ama artık bunu yapamazlar. Çünkü bu bitmiştir. Şimdi bizim yaptığımız gibi Rab İsa Mesih'e dönmeleri gerekmekteydi. Şimdi yazar kendilerine yazmakta olduğu bu Yahudilere kişisel olarak konuşacaktır. İbraniler 10. bölüm 32. ayet. Sizlerse aydınlandıktan sonra acılarla dolu büyük bir mücadeleye dayandığınız o ilk günleri anımsayın. Bu mektubun kendilerine yazılmış olduğu İbranilerin kurtulmuş olduklarını varsayıyorum. Yazarın kafasında onların inanlar oldukları konusunda hiçbir şüphe olmadığı görülmektedir. İbraniler 10. bölüm 33 ve 34. ayetlerde bazen sistemlere, sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldunuz. Bazen de aynı durumda olanlarla dayanışma içine girdiniz. Hem hapistekilerin dertlerine ortak oldunuz hem de daha iyi ve kalıcı bir malınız olduğunu bilerek mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız diyor. Bazen de böyle muamele görenlerle dayanışma içinde bulundunuz demektedir. Hristiyanlar sıkıntılara uğrayıp seyirlik oldular. Mallarınızın yağma edilmesini sevinçle karşıladınız diyor. Öyle görülüyor ki bazı inanlar imanlarından ötürü hapse atılmış, diğerlerinin ise malları mülkleri ellerinden alınmıştı. Yazar kendilerine bu sıkıntılı zamanlardaki iman ve sabırlarını hatırlatmaktadır. İbraniler 10. bölüm 35. ayette onun için cesaretinizi yitirmeyin, bu cesaretin ödülü büyüktür der. Güvencenizi atmayın ya da cesaretinizi yitirmeyin demek açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım demenin bir başka yoludur. İbraniler 10. bölüm 36. ayette ise çünkü Tanrı'nın isteğini yerine getirmek ve vaat edilerine kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacımız vardır der. Kutsal kitapta sabır ve iman el eledir. Sıkıntılarımızın ortasında imanlarını harekete geçirdikten sonra iman ettikleri şeylerin gelecekleri konusunda geleceğe umut bağlayarak sabır göstermeleri gerekmekteydi. İbraniler 10. bölüm 37. ayette artık gelecek olan pek yakında gelecek ve gecikmeyecek der. Eğer Rab gecikirse bir dahaki sefere görüşürüz sözünü çok duydum. Bunu söyleyenler için bir haberim var. Rab gecikmeyecek. Bazı insanlar Rab'bin gelişini erteliyormuş, gecikiyormuş gibi davranmaktadır. Rab gecikmeyecektir. Gelmeyi takvimine yazmıştır. Bazıları ne zaman gelecek diye sorar. Rab bana takvimini göstermedi, bunu bilmiyorum. Bazı insanların Rab'bin takvimini görmüş gibi konuştuklarını duyuyorum ama bence onlar insanların takvimlerine bakmaktadırlar. Çünkü kimse Tanrı'nın takvimini görmüş değildir. Ancak Mesih'in kararlaştırılan günde geleceğinden emin olabiliriz. Bu onun dünyaya ilk gelişi kadar kesin bir şeydir. İbraniler 10. bölüm 34. ayetti. Doğru adamım imanla yaşayacaktır ama geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım der. Bu Habakuk 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerden aktarılan bir ayettir. Ayrıca bu ayet Romalılar ve Galatyalılarda da referans edilmiştir. Önemli bir ayettir. Bu ayeti aktaran her mektup onu farklı bir biçimde vurgular. Romalılarda vurgu imanla aklanan insan yaşayacaktır şeklindedir. Tanrı'nın günahlıyı nasıl akladığını bu göstermektedir. Burada İbranilere mektupta ise vurgu doğru adamın imanla yaşayacağı şeklindedir. Diri Tanrı'dan söz eden birkaç ayet geçmiştir ve bu mektup diri bir aracıdan söz eder. Bu kişi çarmıhta bizim için ölen ve ölümden dirilen kişidir. Vurgu onun dirilişinde ve Tanrı'nın sağ yanındaki diri Mesih oluşundadır. Bu yüzden ona ait olan bizlerin diri bir Tanrısı ve Tanrı'nın sağ yanında diri bir Mesih'i bulunmaktadır ve bizler imanla yaşayacağız. Daha önce söylediğim gibi imanımız karanlıkta yapılan bir atlama değildir. Tanrı sözünü temel alır. Doğru adam imanla yaşayacaktır. Galatyalılara mektupta Paulus imanı vurgular. İmanla aklanan insan yaşayacaktır der. Eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Geri çekilirse yelkenleri suya indirirse anlamındadır. İbraniler 10. bölüm 39. ayette bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız der. İbranilerin yazarı onları geri çekilmiş kabul etmez. Ama böyle bir şey yapmaları tehlikesinden söz eder ve onlara uyarıda bulunur. Geri çekilmek, yelkenleri suya indirmek anlamına geldiğinden inanlı, yelkeni açması gereken bir denizci gibidir. Yazarın bu insanlara söylediği de budur. Yolumuza devam edelim. Söylemek istediği şey, inanlının moral bozukluğu, zulümler, zorluklar, sıkıntılardan ötürü yelkeninin bir kısmını katlayıp, bağlayarak, rüzgara açık bölümünü küçülterek karaya oturabileceği tehlikesidir. Ama diri bir kurtarıcımız olduğundan yolumuza devam edelim der. Yelkenlerimizi açalım, Tanrımız için denizlere açılalım. Fransız protestanların öyküsünü hatırlarsınız. Zulüm görmüşler ve ele verilmişlerdi. Fransa onları yok ettiğinde Fransa'daki en iyi erkekleri ve en iyi kadınları da yok etmişti. Fransız protestanlar kesinlikle öleceklerini bile bile savaşa giderken ilkeleri Tanrı bizden yana ise kim bize karşı olabilirdi? Fransız ulusu bir daha hiçbir zaman bu insanları yok etmeden önce olduğu ulus gibi olamadı. Biz günümüz inanlarının da bir ilkeye ve bir kurala ihtiyacımız var. Aramızda çok fazla şikayet ve eleştiri var. Aramızda bir sürü istekleri olmayınca şikayet etmeye başlayan bebekler ve gazları çıkartılması gereken minik bebekler var. Mesih inanlısı dostum, bu harikulade mektubun arkasındaki düşünce yolumuza devam edelim düşüncesidir. Bu yüzden Tanrı için yolumuza devam edelim.